Merhaba sevgili dinleyici, ben diyetisyen Tilbe Akın Özkaya. Diyetinle ve beslenmenle ilgili kafanda soru işaretleri varsa, zihnindeki tuzu, pası biraz silelim mi? Ne dersin? Beslenme konusundaki bakış açını değiştirmek, daha sağlıklı bir hayata birlikte ilerlemek için aslında buradayım. Dinlerken kendini bulman ve yola çıkman niyetiyle. Hafifletici sebepler başlıyor. Merhaba sevgili dinleyici. Bugün hafifletici sebeplerde dost meclislerinin vazgeçilmezlerinden alkolü konuşacağız. Kah üzüldüğümüzde, kah çok sevinçli olduğumuzda, özel günlerimizde, partilerimizde, yemeklerimizde en çok kullandığımız materyal alkol neden bu kadar işimizi zorlaştırıyor? Kullanılmalı mı? Kullanılmamalı mı? Doğru dozlar neler? Ve sağlıklı beslenmede yeri tam olarak neresi? Bugün bunlardan konuşalım istiyorum. Hazırsan başlıyorum. Alkol mevzusuna her şeyin azı karar, çoğu zarar cümlesiyle giriş yapmak bence en iyi giriş olabilir. Çünkü alkol tüketmek, sadece sosyalleşmek için tükettiğinizde farklı, uzun süreli yüksek dozlarda tükettiğinde farklı olabilen, vücuda bambaşka boyutlara evrilebilen, bağımlılık yaratan ve hasta eden bir olgu. İnsanoğlu gerek hayatın koşuşturmacasından uzaklaşmak, duygusal olarak daha iyi hissetmek için gerekse işte davetlerde, yemeklerin yanında hatta farklı dinlerde, dini ritüellerde bile alkol tüketmiş. Hayatın zorluklarına karşı veya sadece rahatlamak için keyif verici maddelere başvurmamız yeni değil. Yüzyıllar öncesine dayanıyor. İnsanoğlu fermantasyonu keşfettiği andan itibaren alkol hayatına giriyor. Alkol dediğimiz şey aslında alkollü içecek olarak tanımladığımız içeceğin içindeki etil alkoldür. Karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelir. Meyve ve tahılların fermantasyonu veya damıtma işlemi sonucu veya kimyasal ortamda aroma vericilerle beraber yapay olarak elde edilebilir. Alkol vücudunda nasıl ilerliyor? Biraz onu konuşalım. Alkol vücuduna girdiğinde hiçbir değişikliğe uğramadan direkt olarak kana karışır. Bu kana karışma aşamaları şöyle. Bir kısmı ağzının içinden, %30 oranında mideden emiliyor, kalanı bağırsaklardan emiliyor. Aslına bakarsan alkol mideden emilebilen birkaç nadir besinden biri. Ve midenin dolu olması, alkolün alkol yüzdesinin hepsi bu emilim hızını değiştirebiliyor. Enteresan bulduğum bir bilgiyi daha seninle paylaşacağım. Bunu araştırmalarda okurken garibime gitmişti. Daha doğrusu daha önce fark etmemişim. Midede karbondioksit var ise alkolün emilim hızı artıyor. Bu ne demek? Yani şampanya içtiğinde şarap içmenden daha hızlı kana karıştığını artık düşünebilirsin. Veya soda eklediğin, maden suyu eklediğin içki karışımları belli ki seni diğerlerinden daha hızlı sarhoş edebilir. Peki alkolün enerjisi ne kadar? Bize bu kadar zararlı mı? Nasıl konuşuyoruz? 1 gram alkol 7 kalori enerji veriyor. Şöyle kıyaslama yapabilirsin. 1 gram karbonhidrat 4 kalori enerji verir. Yine 1 gram protein 4 kalori enerji verir. 1 gram yağ ise 9 kaloriye yakın bize enerji sağlıyor. Alkolün şöyle bir özelliği var. Su yoğunluğu fazla olan yerlerde varlığını sürdürme miktarı daha fazla. Bu nedenle ki kan çok yüksek oranda alkolü bünyesinde barındırabilir. Çünkü sudan meydana geliyor. Bu da bizim alkol komalarıyla hastaneye başvurmamızın bir sebebi. Çünkü kanda çok yüksek oranlarda alkol bulunabilir. Ve kandan alkolün uzaklaştırılması saatte ortalama %15-20 mg gibi bir rakam. Çok az yani. Emilen alkol karaciğere gelir. Burada karbondioksit su elde edilene kadar parçalanır. Ve burada prosesi yapılır. Yani metabolizması karaciğerdedir. Tam da bu sebepledir ki alkol eşittir karaciğer sağlığındır. Alkol kullanımının karaciğer hücreleri dışında beyin nöronlarına ve vücudun diğer hücrelerine de yıkıcı bir etkisi var aslında. Ve akut kullanım dediğimiz yani kısa süreli, devamlılığı olmayan alkol tüketiminde bile alkol etkisini beyin üzerinde çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bunu birkaç örnekle anlatacağım şimdi miktarlarla beraber. Şöyle başlayalım. Kandaki alkol konsantrasyonu %0.05 gram. Bakın çok az bir miktar olduğunda beynin bazı bölgelerine etkilemeye başlıyor. Bu durumda kortekste kişiyi baskıda tutan, kontrol altında tutan merkez etkisiz kalıyor ve kişide kendine güven ve kuvvetlilik hissi beliriyor. Kandaki konsantrasyon %0,05'ten 0,1 gibi bir rakama geldiğinde intoksikasyon belirtileri başlıyor. Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz. 70 kiloluk bir kişinin 120 cc kadar viskiyi veya 4 bardak 30 cc'lik birayı bir saatte içmesiyle elde edebilecek bir yoğunluk konsantrasyondur bu 0,1 gram yüzde. Konsantrasyon %0,2 gram olduğunda kişi kendini bilir fakat hareketlerini kontrol edemez. 0,3 grama çıktığında görmede, duymada bozulma, 0,4 gramlara çıktığında yüzde olarak solunum ve dolaşım sisteminde sıkıntılar ve en son 0,5 gramın üzerine yüzde olarak çıktığında kişi komaya giriyor ve organik harabiyet başlıyor. Alkol çok iyi bir şey değil. Hani bunu biliyoruz. Hani bir yerde kabullenmek için de birkaç farklı örnek daha sunacağım sana. Alkol aslında en çok beyin hücrelerini ve nöronlarını etkiliyor. Neden diyeceksin? Kronik alkolizmde eğer alkol kullanan birey dengeli ve kaliteli beslenmiyorsa beyinde önemli ölçüde tiamin yani B1 vitamini eksikliği oluşuyor. Beyinde tiamin yoksunluğunda ise çok önemli bir mekanizma yanlış işliyor. Beynin temel enerji kaynağı glikoz, son ürün olarak glikoza dönüşmüyor ve laktik asite dönüşüyor. Bu laktik asit orada bir toksisite yaratıyor ve nöron kayıpları, hücre kayıpları yaşanıyor. Bu durumda beynin bazı bölgelerinde nöronlar fazla etkilenirken bazılarında etkilenmiyor. Bu kısım işte nörobilimcilerin biraz enteresan bulduğu ve daha çok araştırdığı konu. Yani biz bu eksiklik sebebiyle bazı nöronlarımızı kaybediyoruz ama bu nöronlar beynin belirli kısımlarındaki nöronlar, her yerindeki nöronlar değil. Vücudunda bazı biyokimyasal olaylar gerçekleşirken ortaya bazı eşlenmemiş elektrona sahip serbest radikaller çıkar. Bu serbest radikaller kararsız yapıdadırlar ve vücutta birçok mekanizmanın oluşmasını engellerler çünkü çok kararsızlardır ve belirli başlı bizim kofaktör dediğimiz elementlere, bileşiklere bağlanarak sistemi bozarlar. Bu sistemi düzenleyebilmek için antioksidan mekanizmalar vardır. Antioksidan sistemler serbest radikalleri buldukları yerlerden bir süpürge gibi süpürüp oradan uzaklaşmalarını sağlarlar. Alkol de burada bir sıkıntı yaratıyor bize. Beynin antioksidan kapasitesini azaltıyor. Bu ne demek? Beyninizde serbest radikaller oluşuyor. Alkol tüketiminin sonucunda o serbest radikaller oradan uzaklaştırılamıyor ve işlevler yerine getirilemiyor. Yani antioksidan fonksiyonu azaltması bence belki de alkolün çok önemli kötü etkilerinden bir tanesi. Bir örnek daha vereyim. Vücutta hayati birçok işin yapılmasını eser elementlerle sağlıyoruz. Magnezyum, çinko, selenyum, bakır, manganez gibi elementler. Alkol tüketimi sürekli hale geldiğinde bu eser elementlerin hücre içi ve hücre arası taşınmasına sıkıntılar yaşıyor. Çünkü eksiklikleri görülüyor. Ve bu transportu gerçekleştiremeyen vücut birçok işlevini de yerine getiremiyor. En basitinden hücrenizin insülini tanıması için bir anahtar kilit ilişkisi için bu eser elementlere ihtiyacı var. Bunlar bazı işlemlerin kilidi oluyor ve bu işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Bu eser elementler de eksildiği zaman yani örneğin kronik alkolizmde magnezyum eksikliği gibi bütün sistem çöküyor. Aynı zamanda alkol hücre içerisindeki DNA sentezini ve protein sentezini de azaltıyor. Yani seni sen yapan, vücudundaki bütün işlevleri yerine getiren o hücrelerinin üremesini, devamlılığını sağlayamaması demek. Bu durum alkolde maalesef buna sebep oluyor. Zaten nöron ölümleri de bu sebeple oluyor. Ha diyeceksin ki ben alkolik falan değilim arkadaşım, sosyal içiciyim. Bana da mı böyle oluyor? Yani ben azıcık içtiğim bir kadeh şarapla bunların hepsi oluyor mu? Evet, bir alkolik kadar olmasa da sen de alkol kullandığında aynı yıkıcı mekanizmaları maalesef az da olsa devreye sokuyorsun. Aynı zamanda yüksek doz alkol kullanımlarında beynin kan akışı azaldığı için işte beyin kanamaları, inme riski de biraz artıyor. Yani alkol kötü bir şey arkadaşlar. Yani bunu kavramamız lazım. Hepsinden ziyade işin beslenme kısmındaki alkol metabolizmasını da şöyle anlatabilirim. Alkol aldığında Karaciğerde metabolize oluyor dedim az önce. Bu metabolizma olma sırasında yağ asidi üretim mekanizmaları artarken yağ yıkım mekanizmaları yavaşlar. Karaciğer tarafından yapılır bu. Böyle bir durum demek senin yağlanman demek. Yani fazla alkol tüketimi önce karaciğerin çevresini yağlandırır, sonra senin tüm vücudunu yağlandırır. Aynı zamanda dedik ki alkolün suya ihtiyacı var. Alkol tükettiğin zaman vücutta su tutulumun olur ve ödemin artar. Yani fazla içersen yağlanırsın, kilo alırsın. Denklem çok açık. Ve yağ dokuyu uyaracak başka bir eylem gerçekleştirmeden de alkolün zararını vücuttan gidermen mümkün değil. Acı ama gerçek. Ben kilo aldırsa da içmeyi seviyorum, aldırmasa da içiyorum, sosyalleşmeyi çok seviyorum. Benim için alkol bunun bir aracı, onunla mutluyum ama bunlar da olsun istemiyorum vücudumda, sağlıklı kalmak istiyorum diyorsan bir beslenme uzmanı olarak sana birkaç tane öneride bulunabilirim. İlk düşüneceğin şey alkolün verdiği zararları en aza indirmeye çalışmak. Ne yapabiliriz bunun için ilk olarak? Alkol tüketimini belirli miktarlarda ve ölçülerde tutabilirsin haftalık olarak. Yani mesela Akdeniz tipi diyette şarap çok önerilir ve erkekler için haftada 2-4 kadeh, kadınlar için haftada 1-2 kadeh. Kırmızı şarabı faydalı gören otoriteler var. Akdeniz tipi beslenmeyi öneren otoriteler. Bunun gibi sen de haftalık alkol tüketimini hangi alkolü tüketiyorsan belirli sınırlar içerisine çekebilirsin. İkinci olarak bol antioksidan kapasiteli. Çünkü bizim antioksidan mekanizmalarımı devre dışı bırakıyor ya bu alkol. Bu nedenle antioksidan kapasitesi yüksek, bol kırmızı, bol yeşil yapraklı, sebze ve meyvelerle dolu bir beslenme modeli benimsemen senin faydana olacaktır. Üçüncü olarak alkol aldıktan sonra vücudun su toplayacak. Bunu az önce anlattım. Ertesi gün yani alkol alımından bir sonraki gün mutlaka 40-45 dakikayı bulan bir egzersiz yapmalısın. Su atımını arttırmak için hem de yağ yakım mekanizmalarını yeniden devreye sokmak için. Aynı zamanda ertesi gün eğer bir rahatsızlığın yoksa, kalp, böbrek, karaciğer problemin yoksa diüretik ajanlara başvurabilirsin. Neler bunlar dersen işte maydanoz, kereviz, rezene, yeşil çay, beyaz çay gibi besinleri sonraki günlerde beslenmene ekleyebilirsin. Bu su atımını arttıracaktır. Dördüncü olarak alkol tükettiğinde az önce anlattığım sebeplerden karaciğerini normalden fazla çalıştırmış oluyorsun. Karaciğerinin normalde 200'den fazla görevi var ve en önemli görevleri ilaç metabolizması, karbonhidrat metabolizması, yağ metabolizması ve protein metabolizması. Bunların hepsi karaciğerde tamamlanıyor. Alkol aldığında karaciğerini yormak istemiyorsan karbonhidrat kaynaklarını azaltmanda fayda olabilir. Aynı zamanda doymuş yağlı olan protein kaynaklarını da ölçü olarak daha az tüketirsen karaciğerini alkol tükettiğin dönemde daha az yormuş olacaksın. Son olarak beyne etkilerini, nörona etkilerini konuşmuştuk. Alkolün bilişsel performansını ve beyin hücre sağlığını olumsuz etkilediği için alkol kullanımı, alkol kullanan bir bireysen omega 3 takviyesi almanı şiddetle ve şiddetle öneririm. Alkol almak keyif verici ve rahatlatıcı bir eylem. Ama tabii ki doz aşımları vücuda oldukça zarar verebiliyor. Az önce anlattığım gibi. İçki bütün kötülüklerin anası mıdır? Ben bilmem ama vücuduna çok da iyi şeyler yapmadığı aşikar. Her besinde olduğu gibi tüketip tüketmemek tamamıyla sana kalmış. Eğer tüketiyorsan karaciğer sağlığını kontrol altında tutmayı unutma. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.